Ayrım 24, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 257. Doktor Grace dedi. Doktor Locken dedim. Çelik küçük bir masada karşılıklı oturuyordu. Küçücük bir odaydı ama uçak gemisi standartlarına göre saray gibiydi. Eskiden ne için kullanıldığını bilmiyordum ve adı da Çin karakterleriyle yazılıydı. Ama sanırım Seydü Seferci'nin haritaları incelemek için kullandığı bir odaydı burası. Bana vakit ayırdığınız için teşekkürler dedi. Sorun değil. Birbirimize denk gelmemeye dikkat ediyorduk. İlişkimiz birbirimize kıl oluyoruz lan, birbirimize aşırı kıl oluyoruz'a evrilmişti. Ben de onun kadar sıkıntı çıkarıyordum gerçi. Ama aylar önce Cenevre'de birbirimizin sinirlerini hoplatmıştık ve ondan sonra yıldızımız hiç barışmamıştı. Tabii ki bunun çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ben de öyle dedim. Ama Strat bunları bana göstermen konusunda ısrarcıydı. Bakalım o zaman. Bir fikrim var ama bu konuda fikrini merak ediyorum. Bir dosya çıkarıp bana uzattı. CERN haftaya bu makaleyi yayımlayacak. Bu taslak hali ama oradaki herkesi tanıdığımdan bana bu halini gönderdiler. Dosyayı açtım. Peki konusu nedir? Astrofajın nasıl enerji depoladığını keşfettiler. Hadi be dedim heyecanla. Sonra da boğazımı temizledim. Haydi ya. Evet ve açıkçası harika bir şey. İlk sayfadaki grafiği işaret etti. Uzun lafın kısası nötrinolar var işin içinde. Nötrinolar mı? Kafamı salladım. Ne alaka? Biliyorum mantık dışı ama ne zaman bir astrofaj öldürseler büyük bir nötrino patlaması olmuş. Hatta Ice Cube Nötrino gözlemevine örnek gönderdiler ve ana algılayıcı havuzda astrofajları patlattılar. Akıl almaz oranda nötrino algılandı. Astrofaj sadece hayattayken nötrinoları tutabiliyor ve içinde onlardan çok sayıda var. Nötrinoları nasıl üretiyor? Makalenin birkaç sayfasını çevirdi ve başka bir grafiği gösterdi. Bu daha çok senin alanına giriyor. Ama mikrobiyologlar astrofajın hücre zarının içinde dolaşan bir sürü serbest hidrojen iyonu, yani elektron olmayan saf protonlar olduğunu teyit etti. Evet, bunu okuduğumu hatırlıyorum. Bunu bulan Rusya'daki bir gruptu. Başını evet dercesine salladı. CERN anlamadığımız bir mekanizmayla protonlar yeterince yüksek bir hızla çarpıştığında kinetik enerjilerinin ters momentum vektörüne sahip iki nötrinoya dönüştüğünü teyit etti. Kafam karışmış halde arkama yaslandım. Bu çok tuhaf. Normalde kütle öylesine var olmaz. Elini sağa sola yatırdı. Bu tam olarak doğru değil. Gamma ışınlarının atom çekirdeğinin yakınından geçtiğinde bir elektronla pozitrona dönüştüğü olur. Buna çift oluşumu denir. Görülmemiş bir şey değil yani. Ama nötrinoların bu şekilde oluşturulduğunu görmedik daha önce. Güzelmiş. Atom fiziğine çok dalmadım. Çift oluşumu duymamıştım. Öyle bir şey var. Tamam. Neyse dedi, nötrinoların şimdi girmeyeceğim bir sürü karmaşık durumu var. Farklı tür nötrinolar var ve türlerini değiştirdikleri bile oluyor. Ama lafın özü şöyle, aşırı derecede küçük partiküller bunlar. Kütleleri bir protonun milyarda 120'si kadar. Bir dakika dedim, astrofajın her zaman 96.415 santigrat derecede olduğunu biliyoruz. Sıcaklık canlının içindeki partiküllerin hızından ibarettir aslında. O zaman hesaplayarak içerideki partiküllerin hızını bulabiliriz dedi. Evet, protonların ortalama hızını biliyoruz, kütlelerini biliyoruz, yani kinetik enerjilerini biliyoruz. Aklından neyin geçtiğini biliyorum ve bunun cevabı evet tutuyor. Vay be, elimi aldıma dayıyorum. Harika bir şey bu. Evet öyle. Bu uzun zamandır merak edilen bir sorunun cevabıydı. Astrofajın kritik sıcaklığı neden bu derece? Neden daha sıcak değil? Neden daha soğuk değil? Astrofaj protonları birbirine çarparak çift nötrinolar üretiyor. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için protonların iki nötrinonun kütle enerjisinden daha yüksek bir kinetik enerjiyle çarpışmaları gerek. Bir nötrino'nun kütlesi üzerinden hesap yaparsanız o protonların çarpıştığı hızı hesaplayabilirsiniz. Ve bir objenin içindeki partiküllerin hızını bildiğiniz sürece onun sıcaklığını da bilirsiniz. Nötrino üretmek için gereken kinetik enerjiye ulaşmak için protonların 96.415 santigrat derecede olması gerek. Vay be dedim, o zaman kritik sıcaklığın üzerindeki ısı enerjisi protonların daha sert çarpışmasına sebep olur. Evet, nötrino oluşturup fazla enerji üretirler. Sonra da diğer protonlarla çarpışıyorlar falan. Kritik sıcaklığın üzerindeki ısı enerjisinin tamamı çok geçmeden nötrinoya dönüştürülüyor. Ama kritik sıcaklığın altına düşüldüğünde protonlar fazla yavaş hareket ediyor ve nötrino üretimi duruyor. Sonuç, astrofajı 96.415 dereceden daha fazla ısıtamazsınız. Ama bu çok uzun sürmüyor. Astrofaj çok soğursa depoladığı enerjiyi kullanarak gerekli sıcaklığa erişiyor. Diğer tüm sıcakkanlı yaşam formları gibi. Tüm bunları hazmetmem için bana biraz müsaade etti. CERN gerçekten çok yardımcı olmuştu ama aklıma takılan başka şeyler vardı. Tamam, astrofaj nötrino üretiyor dedim. Nötrinoları tekrar enerjiye nasıl çeviriyor? O işin kolay kısmı dedi. Nötrinolara Majorana parçacığı deniyor. Yani nötrinolar kendi anti parçacıklarıdır. Kısacası iki nötrino çarpıştığında ortaya bir madde antimadde etkileşimi çıkıyor. Birbirlerini yok edip foton oluyorlar. Daha doğrusu aynı dalga boyunda ve zıt yönlere giden iki foton. Ve bir fotonun dalga boyu fotonun yaydığı enerjiye bağlı olduğundan... Petrova dalga boyu diye bağırdım. Başıyı da onayladı. Evet, bir nötrino'nun kütle enerjisi Petrova dalga boyu ışığında bulunan bir fotonda bulunan enerjiyle birebir aynı. Bu makale gerçekten yeri göğü sarsacak. Çenemi ellerime dayıyorum. Bravo, hakikaten bravo. O zaman geri kalan tek soru, astrofajın nötrinoları içinde nasıl tuttu? Bilmiyoruz. Nötrinolar sık sık dünya gezegeninin içinden tek bir atoma çarpmadan geçiyorlar. O kadar küçükler. Gerçi bu daha çok kuantum dalga boyları ve çarpışma ihtimalleriyle alakalı. Ama sözün özü, nötrinolarla etkileşime girmek genel olarak çok zor bir şey. Ama nasılsa astrofajda süper kesitsellik dediğimiz bir şey var. Bu hiçbir şeyin bir astrofajın içinden kuantum tünellemeyle geçemeyeceği anlamına geliyor. Bildiğimizi sandığımız her partikül fiziği kanununa aykırı ama bu tekrar tekrar kanıtlandı. Evet, parmağımla masaya vurdum. Astrofaj tüm ışık dalga boylarını emiyor. Etkileşime giremeyeceği kadar büyük dalga boylarını bile. Evet dedim. Anladığımız kadarıyla çarpışma ihtimali ne kadar düşük olursa olsun, astrofaj içinden geçmeye çalışan her şeyle çarpışıyor. Neyse, astrofaj hayatta kaldığı sürece bu süper kesitsellik durumunu koruyor. Bu da bizi seninle konuşmak istediğim şeye getiriyor. Ah dedim, başka bir şey de mi vardı? Evet, çantasından Meryem Ana'nın bir diyagramını çıkarıyor. Sana bu yüzden ihtiyacım var. Meryem Ana için radyasyon koruması üzerinde çalışıyorum. Dikkat kesildim. Tabii ki astrofaj tüm radyasyonu engelleyecek. Mümkün dedi, ancak bundan emin olmak için uzay radyasyonunun nasıl çalıştığını öğrenmem gerekiyor. Genel hatlarıyla biliyorum ama detaylı bilgiye sahip değilim. Beni aydınlat lütfen. Kollarımı kavuşturdum. Aslında sadece iki türü var. Güneşin yaydığı yüksek enerjili partiküller ve hemen her yerde bulunan GCR'ler. Güneş partiküllerinden başla dedi. Olur. Güneş partikülleri güneşin yaydığı hidrojen atomlarından ibaret. Bazen güneşin yüzeyinde gerçekleşen bir manyetik fırtına bunlardan bir sürüsünü yayabilir. Kalan zamanlarda da görece sakin oldukları söylenebilir. Son zamanlarda da astrofaj enfeksiyonu güneşin o kadar çok enerjisini emiyor ki manyetik fırtınalar eskisi kadar görülmüyor. Korkunç dedi. Bilmez miyim? Küresel ısınmanın neredeyse etkisiz kaldığını duydun mu? Başıyla onayladı. İnsanlığın çevreye karşı kayıtsızlığı, gezegeni önden ısıtarak yanlışlıkla bize fazladan bir ay kazandırdı. Boka battık ama çıktığımızda gül kokuyorduk dedim. Bir kahkaha patlattı. Bunu daha önce duymamıştım. Norveççe'de böyle bir lafımız yok bizim. Artık var, gülümsedim. Gözlerini gövde planlarına çevirdi. Gereğinden biraz daha hızlı davranmıştı sanki. Güneş partikülleri ne hızla seyahat ediyor diye sordu. Saniyede yaklaşık 400 kilometre. Güzel, onları görmezden gelebiliriz. Kağıdın üzerinde not tuttu. Meryem Ana 8 saat içinde bundan daha hızlı hareket ediyor olacak. Bu partiküller zarar vermek bir yana ona yetişemeyecek bir de. Islık çaldım şu anda yaptığım şey inanılmaz ya. Yani düşünsene, astrofaj mükemmel bir şey aslında. Güneşi mahvediyor olmasa. Biliyorum dedi, şimdi bana GCR'leri anlat. Onlar biraz daha sıkıntılı dedim. Açılımı? Galaktik kozmik ışınlar dedi. Ama onlar kozmik ışın değiller, haksız mıyım? Doğru, sadece hidrojen iyonları, protonlar. Ama onlardan çok daha hızlı hareket ediyorlar. Hızları neredeyse ışık hızına yaklaşıyor. Elektromanyetik emisyon olmadıkları halde onlara neden kozmik ışın deniyor? İnsanlar eskiden öyle olduklarını sanıyordu. İsim de kaldı öyle. Ortak bir kaynaktan mı yayılıyorlar? Hayır, her yöndeler. Bunları süpernovalar oluşturuyor. Onlar da dört bir yanda varlar. Sürekli dört bir yandan gelen GCR'lere maruz kalıyoruz aslında. Ve uzay yolculuğu için büyük sıkıntı teşkil ediyorlar ama artık değil. Öne eğilip şemasına tekrar baktım. Gövdenin bir kesitini gösteriyordu. İki duvar arasında bir milimetrelik bir boşluk vardı. O alanı astrofajla mı dolduracaksın? Plan bu. Şemayı gözden geçirdim. Gövdeyi yakıtla doldurmak mı istiyorsun? Bu tehlikeli değil mi? Joe 2 bantı ışığını görmesine müsaade edersek, evet, Joe 2'yi görmezse hiçbir şey yapamaz. Ve gövde duvarları arasında karanlıkta olacak. Dimitri astrofajla akışkan yağı karıştırıp bir bulamaç yaparak astrofajı motora daha kolay taşımayı planlıyor. Ben de gövdeyi bununla doldurmak istiyorum. Çenemi çimdikledim. Bu işe yarayabilir. Ama astrofaj fiziksel travma sonucu ölebiliyor. Sivri bir nano çubukla dürttüğünde bir astrofajı öldürebilirsin. Evet, bu yüzden CERN'den gayri resmi birkaç deney yapmasını istedim. Hayda! CERN istediğin her şeyi yapıyor mu senin? Sen küçük bir strat misin yoksa? Kıkırdadı. Eski dostlar ve tanıdıklar. Neyse, ışık hızına yakın hızla hareket eden partiküllerin bile astrofajı geçemediğini buldular. Bunlardan hiçbiri astrofajı öldüremiyor da. Bu mantıklı dedim. Yıldızların yüzeyinde yaşayacak şekilde evrimleşmiş. Enerji ve yüksek hızlı partiküllerin bombardımanına tutulmaya alışık olmalılar. Astrofaj kanallarının yakınlaştırılmış bir şemasını işaret etti. Tüm radyasyon yükünü durduracak tek ihtiyacımız olan, gelen tüm partiküllerin önünde her zaman bir astrofaj olmasını sağlayacak bir bulamaç katmanı. Bir milimetre yeter de artar bile sanırım. Ayrıca hiç boşa kütlemiz olmayacak. Yalıtım için yakıt kullanmış olacağız. Olur da mürettebatın biraz daha astrofaja ihtiyacı olursa bunu bir yedek olarak düşünebiliriz. 20 bin sene boyunca New York şehrine elektrik sağlayacak bir yedek. Önce diyagrama, ardından da bana baktı. Tüm bu hesabı kafanda mı yaptın? Kullandığım kısa yollar var. Öyle saçma ölçeklerde enerjiden bahsediyoruz ki. New York şehri yılı olarak düşünmeye başladım. Bu da yarım gram astrofaja denk. Şakaklarını ovaladı ve bize bundan 2 milyon kilogram gerek. Bu süreçte tek bir hata bile yaparsak. İnsanlığı yok etmek için astrofaja gerek kalmayacak dedim. Evet, ben de sürekli düşünüyorum bunu. Ne diyorsun dedi. Bu beş para etmez bir fikir mi, yoksa işe yarayabilir mi? Bence dahice. Gülümsedi ve gözlerini kaçırdı. 14. Bölüm. Yeni bir gün, yeni bir toplantı. dünyayı kurtarmanın bu kadar sıkıcı olacağı kimin aklına gelirdi? Bilim ekibi toplantı odasının masasının etrafında oturuyordu. Ben, Dimitri ve Loken. Her ne kadar bürokrasiyi ortadan kaldırmak konusunda atıp tutsa da nihayetinde Strat gayri resmi bölüm başkanlarından ve günlük toplantılardan kurtulamamıştı. Bazen hepimizin nefret ettiği şeyler bir şeyi düzgün yapmanın tek yoludur. Strat elbette masanın başında oturuyordu. Yanında da daha önce hiç görmediğim bir adam vardı. Millet dedi Strat, Doktor François Leclerc'le tanışmanızı istiyorum. Strat'ın solunda oturan Fransız gönülsüzce el salladı. Merhaba. Leclerc Paris merkezli dünyaca ünlü bir iklim bilimci. Onu astrofajın iklim üzerindeki etkilerini takip etmesi, anlaması ve mümkünse bunları mümkün olduğu kadar gidermesi için getirdim. Ah, o kadarcık mı dedim. Leclerc gülümsedi ama gülümsemesi çabuk kayboldu. Pekala Doktor Leclerc dedi Strat, güneş enerjisinin azalmasının nasıl sonuçları olacağına dair birbiriyle çelişen raporlar alıyoruz. Bir konu üzerinde hemfikir olan iki iklim bilimci bulmak oldukça zor. Adam omuz silkti. Bir portakalın rengi üzerinde hemfikir olan iki iklim bilimci bulmak bile zordur. Ne yazık ki bu hata payı yüksek bir alan, birçok belirsizlik ve dürüst olmam gerekirse tahmin içerir. İklim bilimi henüz emekleme aşamasında. Kendinizi ucuzdan satıyorsunuz. Tüm uzmanlar arasında son 20 senede yaptığı tahminler tekrar tekrar gerçekleşmiş olan bir tek sizi bulabildim. Adam başıyla onayladı. Strat toplantı masasının üzerindeki kağıt karmaşasını işaret etti. Önemsiz mahsur kıtlığından tutun da küresel biyosfer çöküşüne kadar her türlü tahmin geldi öneme. Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Tahmini güneş enerjisi değerlerini gördünüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Felaket elbette dedi. Birçok türün soyunun tükenme tehlikesiyle, dünyadaki yaşam alanlarının bütünüyle değişim geçirmesi tehlikesiyle, hava modellerinde önemli değişimlerin... İnsanlar dedi Sprat, bunun insanları nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyorum. Ve ne zaman? Üç an üstü tembel hayvanların çiftleşme alanları ya da alakasız başka bir yaşam alanı umurumda değil. Biz de ekolojinin bir parçasıyız Bayan Strat. Ekolojiden bağımsız değiliz. Yediğimiz bitkiler, çiftliklerde baktığımız hayvanlar, soluduğumuz hava, tüm bunlar bir bütünün bir parçası. Hepsi birbiriyle ilintili. Yaşam alanları çöktükçe bu doğrudan insanlığı etkileyecektir. Peki o zaman rakam dedi Strat. Rakam istiyorum. Genelleme içeren tahminler değil, elle tutulur rakamlar. Adam kadına ters ters baktı. Tamam, 19 sene.
19 sene mi?
Rakam istediniz dedi, alın size rakam. 19 sene.
Peki 19 senede ne olacak?
Bu sürede şu anda hayatta olan insanların yarısının öleceğini tahmin ediyorum. Bugünden 19 sene sonra. Bu açıklamanın yarattığı sessizlik gibisini daha önce yaşamamıştım. Strat bile apışıp kalmıştı. Logan'la ben birbirimize baktık. Bunu neden yaptık bilmiyorum ama birbirimize baktık. Dimitri ağzı bir karış açılmıştı.
Yarısı mı? Dedi Strat. 3,5 milyar insan ölecek.
Evet dedi adam. Bu sizin için yeterince elle tutulur mu?
Bunu nasıl bilebilirsiniz ki dedi.
Adam dudaklarını büzdü. Ve böylece yeni bir iklim değişimi inkarcısı doğmuş oldu. Gördünüz mü ne kadar kolay olduğunu? Tek yapmam gereken size hoşunuza gitmeyen bir sayı vermek oldu.
Bana patronluk saslamayın Doktor Leclerc, sorularıma cevap verin yeter.
Adam kollarını kavuşturdu. Şimdiden önemli hava modeli değişimleri yaşamaya başladık.
Loken boğazını temizledi. Avrupa'da tornado görüldüğünü duydum.
Evet dedi adam ve giderek daha sık yaşanıyorlar. İspanyol kaşifler Kuzey Amerika'da bir tornado görene kadar Avrupa dillerinde tornado için bir kelime bile yoktu. Şimdi ise İtalya, İspanya ve Yunanistan'da tornadolar görülüyor. Başını yana eğdi. Bunun sebeplerinden biri değişmekte olan hava modelleri. Bir diğer nedeni de dilinin tekinin sahra çölüne kara dikdörtgenler döşemeye karar vermesi. Akdeniz yakınlarındaki ısı dağıtımındaki devasa bir değişimin hiçbir etkisi olmayacakmış gibi. Strat gözlerini devirdi. Havaya etki edeceğini biliyordum. Sadece başka bir seçeneğimiz yoktu. Adam konuşmaya devam etti. Sahra'yı talanınız bir yana, dünyanın dört bir yanında tuhaf hava olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kasırga mevsimi 2 ay şaştı. Geçen hafta Vietnam'da kar yağdı. Jet akımı günbegün değişen rezil bir halde. Kutup havası daha önce hiç görmediğimiz yerlerde görülmeye başlandı. Ve tropik hava kuzeye ve güneye iyice tırmandı. Tam bir kargaşa. 3,5 milyar ölü insana dönerim dedi Strat. Olur dedi. Kıtlık hesabı oldukça basittir aslında. Dünyanın tarım ve ziraatle her gün ürettiği kalori miktarını al, bunu 1500'e böl, insan nüfusu bu sayıdan daha fazla olamaz. En azından bu uzun süreli olmaz. Adam masadaki kalemle oynuyordu. Elimdeki en iyi modelleri kullandım. Mahsuller ölecek, küresel temel gıda ürünleri buğday, arpa, darı, patates, soya ve en önemlisi pirinçtir. Her biri istedikleri sıcaklık konusunda nazlıdır. Pirinç tarlası donarsa pirinç ölür. Patates tarlasını su basarsa patates ölür. Ve buğday tarlası normalin 10 katı nem görürse mantar parazitleriyle hastalanır ve ölür. Adam tekrar Strat'a baktı. Keşke temel gıdalarımızdan biri 3 an üstü tembel hayvanlar olsa. O zaman belki hayatta kalabilirdik. Strat çenesini çimdikledi. 19 sene yeterli değil. Meryem Ana'nın Tausetia varması 13 yıl sürecek. Sonuçların elimize ulaşması da 13. En azından 26 seneye ihtiyacımız var. 27 daha bile iyi olur. Strat'a ikinci bir kafası çıkmış gibi bakıyordu adam. Siz neden bahsediyorsunuz? Burada ortalama bir sonuçtan bahsetmiyorum. Bunlar şu anda yaşanıyor. Ve bu konuda elimizden gelen bir şey yok. Saçmalık dedi Strat. İnsanlar bir asırdır yanlışlıkla küresel ısınmaya neden oluyorlar. Bunu gerçekten istediğimizde ne kadarına yol açabiliriz? Bir de buna bakalım. Adam geriledi. Ne? Siz şaka mı yapıyorsunuz? Sera gazlarıyla şöyle bir sarmalansak biraz zaman kazanırdık. Haksız mıyım? Dünyayı bir parka gibi sararak sıcak kalmasını ve güneşten aldığımız enerjinin daha uzun sürmesini sağlar. Haksız mıyım? ''Ne?'' diye kekeledi adam. ''Haksız değilsiniz. Ama bu ölçekte ve kasten sera gazı salınımına yol açmanın etiği...'' ''Etik umurumda değil.'' dedi Strat. ''Hakikaten değil.'' dedim. ''İnsanlığı kurtarmayı umursuyorum. O yüzden bana gidip biraz sera gazı bulun. Siz bir iklim bilimcisisiniz. En azından 27 sene hayatta kalmamız için bir yol bulun. İnsanlığın yarısını kaybetmeyi göze alamam.'' Lökler yutkundu. Strat eliyle kış kış yaptı. İş başına! 24. ayrımın sonu. Sayfa 269.